Ayrım 11.
Pay. Gelen adam kara bıyıklı, yağız, haşin bir adamdı. Kapıdan hızla girdiği halde reisin gözünü görür görmez durakladı. Ağır ağır yürüdü. 3-4 tayfa ile reisin oturdukları masanın önünde durdu. Ötekiler hiç oralı değillerdi. Hesaplarına dalmış gibiydiler. Adam kararını vermiş bir halde bir adım daha attı. "Baksana bana efendi," dedi. Hepsi birden dönmüşlerdi. 4 tayfanın en irisi kaşlarının altından bakıyordu. "Baktık sana," dedi reis. "Neden bize 1,5 lira düşüyor da?" "Sen kayıkta mıydın?" "Değildim." "Küreyi sen mi çektin? Ağı yıkayan sen misin?" Kaşlarının altından bakan iri tayfa. "Sen bana baksana, menco," dedi. "Sen bir daha bizim kayığa gelme." "Sen karışma, sana ne oluyor? Burada reis var." "Reis, o benim adamımdır. Tayfaya o karışır. Gelme dedi miydi? Gelemezsin. Yarın sabah görmeyeyim seni." "Ne olacak? İhya mı ediyorsunuz sanki? Başka kayığa giderim. Ama bugünkü hakkımı da isterim. Ufacık çocuklarla bir tutmayın adamı. Ben donunu bağlayamayan Hasan'la bir miyim? O da 1,5 lira alsın, ben de. Bu hak mı?" "Reis, işte bu kadar. Yarın gelmeyeceksin, anlaşıldı mı?" "Anladık, gelmeyeceğim. Zaten çağırsanız da gelmem. Ama hakkımı verin." "Ne istiyorsun? Sen hesap bilir misin?" "Ben hesap mesap bilmem." "Bilmezsen ne diye dırlanıyorsun?" "Ağzını topla, sen zırlıyorsun. Ben hakkımı istiyorum." "Hadi oradan menco sen de." Sobanın yanında oturmuş, ağzında bir garip pipo bulunan ihtiyar adam, yanındaki uzun boylu birisine, "Adamın hakkı var ama," demiş bulundu. Ötekiler hemen, "Sen bizim kayıktan mısın? Sana ne oluyor?" "Bana bir şey olmuyor ama ayıp. Herkesin hakkını yemeyin." "Onu bize söyleyeceğine, sen koynuna doldurduğun kolyozların hesabını versen daha iyi edersin." "Ben hırsız mıyım?" "Hem de halisisin. Sen değil miydin geçen sene tam kayıktan çıkarken bizim reis belindeki kuşuya çözüvermişti de hani bir teneke kolyoz çıkıvermişti koynundan?" "Kimdi o, sen değil miydin? Otur oturduğun yerde, pipona izmaritleri doldur da içmene bak." İhtiyar adam piposunu ağzından çekmiş, tütün tabakasını çıkarmış, içini masanın üzerine boşaltmış. "Senin baban böyle tütün içer miydi? Bak hayvan oğlu hayvan," diyordu. Ama şimdi herkes gülüyordu. Hakkını aramakta olan yağız, kara bıyıklı adam da bir dakika etrafına bakındı. O da başladı gülmeye. Reis birdenbire onu çağırdı. "Bana bak Mevlüt Efendi," dedi. "Al şu lirayı ama yarın sabah sakın geleyim deme." "Gelmeyiz oğlum, gelmeyiz." "Öyle bir gelirsin ki güle oynaya. Taş atıp da elin mi yoruluyor? Bana bak Hasan, sakın çağırma bunu." "Hadi zararı yok, erkeklik bende kalsın. Ben çağırayım da isterse gelmesin." 1 lirayı masanın üzerinden hala almamış olan yağız adam sobanın kenarındaki sandalyeye oturdu. Bir cigara yaktı. Lirayı bir türlü alamıyordu. Ötekiler kenarda duran liraya bakmıyorlardı bile. "Gel al da," demiyorlardı. Adam kahveciye kahve ısmarladı. Parasını vermek istedi. Reis almaması için kahveciye işaret etti. Yağız adam ellerini dizlerine bastırarak ayağa kalktı. Hasan dedikleri iri tayfa lirayı masadan kaptığı gibi tam o kapıdan çıkarken cebine attı. Dışarıdaki kalabalık çoktan dağılmıştı. Reis cebinden bir miktar daha para çıkardı. Kahveleri ödedi, çıktı. Pipolu adam reis kapıyı kapar kapamaz başladı. "Kedi için cebime 2 tane balık korum, adam hırsıza çıkar. Herifçoğlu bir vuruşta 500 lira vurur, ismi Karavokkari'dir. Dinle yandığımın dünyası." "Ali dayı be, o cebini hangi terziye yaptırdın? Bir teneke balık alıyor be, aşk olsun yapan terziye." "Bana bak ulan, şimdi dininden imanından başlatırsın ha. Sen de hırsız muavini değil misin? Soyun bakalım, elin fıkaralarını 2 pay fazla alacağız diye." "Enayi oğlu enayileri, Allah sizin yanınıza kor mu sanıyorsun? O para yarar mı insana?" İri tayfa ensesini tokatlayarak, "Bu enseyi o paralarla yaptık Ali Çavuş." "Ben sıkılmadan söylüyorsun da." "Bana bak Ali Çavuş, biz kimseyi soymuyoruz. Onlar kolan çekiyorlar, karadan. Kolan çekmek nedir be? Dans etmekten farkı ne ki?" Ayağa kalkmış, yan durmuş. Bir ayağını geriye atıyor, sonra ötekini yanına getiriyordu. Aynı hareketi birkaç defa yaptı. Ellerini bile sürmüyor herifler. "Na böyle, rap rap. O çalışsın bu kadar. Alsın 1,5 lira, biz de alalım 1,5 lira. Reva mı bu?" Kim ağları yıkıyor, kim düzeltiyor? Kayık gelir gelmez hepsi tüyüp gidiyorlar. Gelip biraz yardım etseler ya, hepsi kahveye doluveriyor. Onlar olmasa ağı nasıl çekersiniz? 7 tane heybelli istavro gibi adam ver bana. Bu 30 kişinin yaptığı işi yapsın. Payını da tam alsın. Yağma yok. Elbette biz onlardan bir pay fazla alacağız. 2 pay almak zaten hakkınız. Ona bir şey diyen yok. Ama siz öyle yapmıyorsunuz ki. Ya ne yapıyormuşuz? Çocuklara 4'te 1 pay, sessiz sedasızlara yarım pay, şöyle biraz kafa tutana bir pay veriyor, artanı yine pay ediyorsunuz. Hadi bırak numaraları. Ama hepsinin de cebini yoklasan 2'şer kilo balık vardır. Kim demiş sana? Kulancı nereden aşıracak balığı? Yardım için kayığa girse herife hırsız diyorsunuz. Size bakıp o da 2 balık cebine koysa, sen misin koyan? Sonra da bize yardım mı ediyorlar kayık yanaşınca diyorsunuz. Bırakmıyorsunuz ki yardım etmeye. Nasıl bırakmıyoruz? Bırakmıyorsunuz. Baktınız ki herif çalışkan, bir punduna getirip cebine balık bile koyuyorsunuz ki bir daha lanet olsun kayığa girene diye herife tövbe ettirmeye. Sen onu bırak Ali Çavuş. Sahi şu cepleri nerede yaptırdın? Ulan hani cep göstersene. Yarın sabah yırtık pardüsünü giydiğin zaman gösteririm. Göstermezsen Arap olayım. Göstermezsen ama ben sana göstereceğim ananın bilmem nesini. Sen de gösterecek bir şey kalmadı ki. Anan bilir. Ali Çavuş kızma be, yak bir cigara. Pipo içiyoruz. Çek ağzından o boku da adam gibi bir cigara iç. Sen çıkar ağzından o dediğini. Ne cigarası o? Ha şöyle, imana gel. Ali Çavuş'un suratı bir lahzada yumuşayıvermişti. Bizim kayığı alayım mı seni Ali Çavuş? Sahibi Hasan, alsana. Alırım ama cepleri sökmek şart. Namussuzum, yalan be. Nasıl yalan Ali Çavuş? Ben gözümle gördüm. Vallahi kedi için almıştım balıkları. Peki peki Ali Çavuş, söylerim Karavokiri'ye. Ama sandaldan çıkarken üstünü ararız. Bak bu şartla. Ulan kayık da sizin olsun, balık da. Ben gelir miyim sizinle be? Ben bugüne bugün. Orman bekçisisin değil mi? Elbette ya. Bize yakında silah bile verecekler. Geçen seneden beri çamlarda kozalak kalmadığının farkındasınız çocuklar. Sahi be, ne oldu o canım kozalaklara? Vasil'in fırınına sorun. Ali Çavuş kozalak lakırtısı başlar başlamaz sessizce bulunduğu yerden kalkmış, Vasil'in fırını lakırtısı bitip de kahkaha başlamadan çıkıp gitmişti. Korentli bir hikaye. Not. Geçenlerde bir Yunan hikayecisiyle tanıştım. Pek seviştik. O bana hikayelerini okudu, ben ona. Sonunda bir anlaşma yaptık. Aramızdaki bu anlaşmaya nazaran o benim hikayemi okuyacak, aradan 24 saat gibi muayyen bir zaman geçtikten sonra konuya ilişmeden istediği gibi yazacak, isterse aynen de alabilir, imzasını atmakta bağımsız olacak. Ben de onun hikayelerini aynı şartlarla yeniden yazacak veya aynen alacağım. İmzamı atmakta da serbest olacağım. Her hikayenin başına böyle bir not koyup koymamakta bütünlemesine bağımsız olacağız. Ben bu Yunanistan'ın bir nahiye merkezinde geçmiş hikayeyi okurken de anlaşılacak ya, hiçbir not koymadan imzamı atmayı uygun bulmadım. Onun ne yaptığını bilmem. İstediği şekli ihtiyar edebilir. Dostumun başka hikayelerini 24 saat önceden okuyup yeniden yazdığım zaman böyle bir notu ister korum ister komam. Bütünü adepte edebilirsem hiç lüzum görmem. Ama bu hikayedeki gibi adeptesi bana güç gelirse ister istemez böyle bir not koymaya mecbur kalırım. Nahiyeye ilk geldiği günleri çok iyi hatırlıyorum. Paçası yenmiş pantolonu, dar ceketi, süzük çehresi, düğüm yeri yağlıca kravatı, sokakta bir kara oğlanın fırçasıyla ayna gibi parlatırmış yer yer kahverengi, yer yer çikolata ayakkabıları, rüzgarda mendil misali titreyen pardesüsü gözlerimin önünde bugünkü gibi. Nahiye müdürleri bir, ilkokul öğretmenleri iki. Başkaları da vardır ya, onları sırası geldikçe anarız. Bu iki tip insan ilk temasta sevimsizdirler. Neden böyledirler diye düşünürsek buluruz. Halkla çocuk kendisini idare için başına getirilmiş insanlara karşı içlerinden çok dışlarını verir, bilgilerinden çok bilgisizliklerini gösterir, dostluktan ve sevgiden çok beğendirmeyi ve sevilmeyi imtihan suali gibi ortaya sürerler de onun için. Karşılığını göremezlerse aralarında münasebet alalade lakay tavrını takını verir. Fakat o zamana kadarki ilgi ve hareketten bir şey anlamayan idareci kendine üstün süsü vermiş, bu süsü bir rozet gibi yakasına iliştirmiştir. Halkın arasında gökten inmiş bir acayip mahluk gibi gezinir durur. Ona süsün ve taktığı rozetin çirkin bir şey olduğunu anlatmaya imkan yoktur. Nahile, baş öğretmen için her insan bir çocuk yahut da kendine kağıt imzalatırken önünü ilikleyen, elini öpmeye kalkışan biçare bir adamcağızdır. Bununla nahiye müdürleriyle baş öğretmenlerin kötü insan olduklarını söylemek istemediğimi bilmenizi rica ederim. Çoğu iyi insanlardır. Bu süslerinden ve düzenlerinden öte pekala insanlardır. Ama ben ilk nazarda ne kadar sevimli gözükürlerse gözüksünler, onlarla ahbaplık etmekten hoşlanmam. Nahiyeye yeni gelen bu müdürü sokakta ilk defa görür görmez sevmiştim. Şurasını söylemeyi unuttum. Kendilerine ne kadar süs verirlerse versinler, vazifelerinde doğru insanlarsa halk için, çocuk için korkulacak bir şey yoktur. Onların bu hali zahiridir. Vazifelerinde belki bazen fazla bile dürüsttürler. Kabahatleri nahiyelinin ve mektebin insanını anlamamış olmalarıdır. Bu da çok mühim bir şeydir ama dürüstlükten daha mühim sayılmaz. Uzattık değil mi? Kısası bizim nahiyemizin müdürünü sessiz, mülakalatsız, atsız, arabasız nahiyenin sokaklarında ilk gördüğüm zaman sevmiştim. Her ne kadar ben onunla fazla ilgilenemiyorsam da nahiye ile ilgimi muhafaza ettiğimden, yani kahvelere çıkıyor, balıkçılarla konuşuyor, madamlara kalimara, kalispera diyordum. Yeni müdür beyin dürüst, namuslu bir adam olduğunu işitiyor, aferin şu pantolonun paçaları pörtüklü delikanlıya diyorum. Öteki müdür ne korkunç adamdı, hele ne merhametsizdi. Fıkra görmez mi, tüyleri diken diken olurdu. Zavallı gördü mü, eski komiserliğini hatırlar, ver yansın ederdi. Zengin karşısında değişir, ciddi maskesini takar, icap eden yerlerde icap ettiği kadar sinirlenerek, yapılan işe ve kendisine önem verilmesini isteyerek her meseleyi hallederdi. Evet, onun da hakkında bir şey söylememişlerdi. Kanundan, nizamdan ayrılmamıştı. Ama kanundan şöyle bir parça ayrılabilsem, emekliliğime 3 sene kaldığını bir unutabilsem diyen halini belki de ben böyle tefsir ederdim. Yeni nahiye müdürü beyle neredeyse ahbap olmak üzereydim. Severim dürüst adamları. Yol göstermek ne haddime, ama benim de kendime göre nahiye hakkında söylenecek bir iki lakırdım vardır. Mesela şu güzün vakit vakit küme küme gelen kuşları ökseyle tutmayı acaba mevzuat yasak edemez miydi? Şu 2 tane mazlum sokak köpeğini aşılandırıp 100.000 dirhami vergisi almasa, bahçıvanların, hatta benim bahçeme alabileceğim hayvanları zehirli köftelerle öldürtmese falan filan gibi. Yoksa benim nahiyeye şöyle etmek, böyle etmek, asfaltlamak, ağaçlar diktirmek, kanepeler kurdurtmak, güzelliğini bozdurtmamak, bir otel, bir fırın, bir hamam yapılmasını sağlamak filan gibi projelerim yoktu. Kendisi herhalde bu gibi işleri benden iyi bilirdi. Ben işte böyle bir iki insanla bir iki hayvanı felaketten kurtarmak için nahiye müdürüyle ahbaplığı kararlaştırmıştım. Ama o günlerde bir bayram münasebetiyle bütün güzel rozetlerini takmış karşımda görünce, dur bakalım ne söyleyecek de ondan sonra diye bekledim. O kadar beylik, o kadar bilmeyerek çalma, o kadar hulusker ve o kadar nahiye ile ilgisiz, bütün bunları o kadar samimi ve hararetli bir şekilde inanarak büyük vatanperver sözler söylediğine emin olarak laflar etti ki, benim en küçük bir sözümün ona ne kadar gülünç geleceğini düşündüm, irkildim, şaşırdım, ürktüm. Ya ahbap olsam halim nerelere varırdı diye kendi kendime sordum. Söylediği laflardan hiçbirinin bir nebzecik samimi, bir nebzecik mahviyetkar, bir nebzecik eğilir bükülür, nahiyeye faydası dokunur ciheti yoktu. Boş, büyük lakırdılardı. Laflar da söylenebilirdi belki. Bir nahiye müdürü belki de böyle laflar da söylemeliydi. Ama hiç olmazsa azıcık söylediklerinden sıkılan bir hali olmalı değil miydi? Olmazsa söylediklerine kendisinin de pek inanmadığını ihsas etmeli değil miydi? Hem böyle sözler nahiye müdürlerinden çok valilere yakışırdı. şöyle az buçuk mürekkep yalamış bir insanı böylesine üç nutuk çılgına döndürür, vatanperveri vatansız, gülümseyeni ağlar, bakanı kör, demokratı diktatör edebilirdi. Allah saklamış beni dedim. Ama yine uzaktan uzağa onun dürüst bir memur olduğunu duyarak sevdim. Aynı pantolonlar, aynı pardüsü, aynı ayık ayakkabılarla iki sene onu kardeşhane seyrettim. Yalnız kravatını değiştirdi. Gömleklerine de yarım kola yaptırıyordu. Nahiyede birdenbire tuhaf bir değişiklik oldu. Hemen hemen bir nahiyeye hücum. Yazın havası güzelmiş, arsaları ucuzmuş diye bir zevksizler akınıdır başladı. Bir yapı merakıdır aldı milleti. Bu arada nahiye müdürü evlenmiş, çocuğu bile olmuştu. Ben artık onu pek görmüyordum. Naklihane etmiştim. Yalnız yine senelerce oturduğum bu kasabaya ara sıra yolum düşmeden de gidip gelirdim. Nahiye müdürü beye dair hiçbir dedikodu kulağıma çalınmazdı. Nahiyeye gelince gitgide tiroid gutdesi çok faal oğlan çocukları gibi biçimsiz bir şekilde uzuyor büyüyordu. Zevksiz ama muhteşem villalar, köyümün köy, Korent Gölü manzarasını Juan Les Pins karikatürüne benzetebilmek gayretiyle didinmesine rağmen bir acayip, adeta topraktan doğan bir mukavemet köyümden o balıkçı köyü havasını bir türlü gideremiyordu. Yine yeşil yosunlu, insan ayağı değmemiş gibi yokuşlar, nar ağaçlı, mimoza sarılı, koca yemişi dallı, yabani nane kokuluydu. Yine at kestanelerinden pırıl pırıl kahverengi meyveler, tenha yollarda potinlerimizin ucuna düşüyor, çocuklar yine onlarla saatlerce futbol oynuyorlardı. Birdenbire günlük kokulu serin avlulara düşüyor, birdenbire bir kır kahvesinin kuyu çemberinde Bizans yazısı okunu veriyor, yine bir dönemeçten dönünce asırlık bir minicik kilisenin bahçesine giriyor, ihtiyar, kambur, boğum boğum bir zeytin ağacında bir çan asılı duruyordu. Sonra yine birdenbire bir manastırın kapıları avluya açılan dizi dizi odalarının önündeki kaldırımda siyahlar giymiş, tadı hala konuşuşunda fıkırdayan bir yetmişlik Rum kadınla rastlıyorduk. O betondan çirkin, münasebetsiz villaların iki zengin, zevksiz Yahudi matmazeli tarafından muvakkaten getirilip küçük kilisenin yanına adeta mukayese edilmek, hatta mukayese bile değil de bu küçük kilisenin şiir gibi halini geçenlere iyice anlatmak için konulduğu zehabiyle ikisini birlikte bir araya getiremiyor, hatta o çirkin yapıyı çoğunca göremiyorduk bile. Onun yerinde kafamızda hala çoktan yıkılmış bir kartopu ağacıyla bir defne vardır. Yapı sahipleri amma da inatçıydılar ha. Köyümün havasını değiştirmek için bahçe düzeltmek, arazi tesviye etmek bahanesiyle yırtınıp duruyorlardı. Kazılardan çıkan molozları denize döktürebilmek için paraları vardı. Tabii yapı sahiplerinin, ama dedim ya, köyün havasını değiştirmek en büyük emelleri olduğu için adam tutup araba getirtmek, günlerce beklemek de işlerine gelmeyince kim bilir kimin, ben görmüş olmayayım, göz yumması ile bu moloz çimenlerin yosun bağlamış tenha ve güzel yolların üstüne öbek öbek oturtuluyor, biraz mırın kırı neden olursa gözleri ve içi uzak memleketinde esmer ve dalgın bir işçinin eline ufak bir el silindiri veriliyor, güya tesviyesi yaptırılıyordu. O çam sakızlarının akması ile çam iğnelerinin çürümesi ve koca yemişi meyvasının balıyla asfaltlanmış 2000 senelik yağmurda mis gibi sakız, nane, zeytin, reçine, at kestanesi, defne ve toprak kokan yollar çamur içinde kalmıştı. Yol çimenlerinin bile söküldüğü oldu. Yalnız bacası için 8 milyon drahmi harcandığı rivayet edilen bir Hollandalı evinin bahçesini miri çimenlerle süsledi. Çamların, zeytinlerin, o defne ve koca yemişleri, naneler, deve dikenleri, kartopları filan adam yerine sayılmaz. Bile birçoğu yapılara zarar vermesin diye önce diplerine kireç kuyusu açılarak buna mukavemet edince bin senelik dallar yer yer budanarak yine canını muhafaza eder de kurumazsa 3-5 gün kötü kötü düşman düşman bakılarak ve bir gece gövdesine bir halat bağlanıp inim inim inletilerek ne olursa olsun devrildi. Böyle birçok şeyler oldu. Ama dediğim gibi bütün bunlara rağmen tabiat, toprak, bin senelik ağaçlar, küçük kiliseler, çan kuleleri, çanlar, manastırlar, koylar, çamurdan kendilerini koruyabilmiş yosunlu yollar sanki ayaklanmışlardı. Hiçbir şey değiştirtmiyorlardı. Bu mukavemet hareketine sükûn içinde gülümseyerek karışmış gitmişlerdi. Onlara iştirak eden ben vardım. Balıkçı Komyanos vardı. Dul Madam Hirisopulos vardı. İşte birkaç kişi daha vardı, o kadar. Değişenler çok oldu. Saymakla tükenmez. Hiçbirine şaşmadım. Ama nahiye müdürüne şaştım. Bileğinde altın kol saatiyle, kısa ipek gömleklerine, Avrupa işi kravatlarına bakıp durdum. Aldığı karının drahomasıyla yaptığını söyleyenler çoktu. Kışın sırtındaki paltoyu artık ne drahomada ne de Levante rüzgarı uçurabiliyordu. Palto ağır ağır tiyatro perdeleri gibi açılıyor, eteklerine kurşun dikilmiş gibi en sert rüzgarda güçlükle kımıldıyordu. Kırlangıç yuvasındaki kadın. Bir kırlangıç bütün bir yaz ayı boyunca 2 milyona yakın kumuş, tatarcık, sinek yutarmış diye bir yerde mi okudum, yoksa gelişi güzel uyduruyor muyum? Kırlangıç yuvası deniz kenarında pis bir hamal kahvesinin içindeydi. Bahar gelince kahveci soba borularını çıkardığı deliği tıkamadığı için delikten bir deniz havası kahvedekilerin yanmış yüzlerine çarpar, ara sıra da bir sinek ikilisi seçemezse bir horya kızını aşçı Hasan'ın önünden kapar yere çarpardı. Neye kapamazsın bu deliği hanım derlerdi. Kahveci kadın, çayını getireyim mi Hasan'a? Tam deminde. Ben senden çay mı istedim hanım abla? Şu deliği ne kapamazsın diye sordum. Kahveci kadın, kırlangıç deliğini mi derdi. Eli kulağında, neredeyse gelir benim kiracı. Kırlangıcın yuvasına bir göz atardık. Bir defa yerinden kopmuştu da düşmüştü. Bir şeyler olmamıştı yuvaya. Hamal Salih'in çayı dökülmüş, çay fincanı kırılmıştı. Dünyada iyi insanlar da olmasa, kırlangıç yuvasını tutup yerine tutkalla yapıştırır, altına da bir tahtacık oturturlar mı? Sağ olsunlar. Ahmet'le Mehmet isminde iki delikanlı kolları sıvadılar, kırlangıcın yuvasını bir daha kopmayacak, koparsa düşmeyecek hale getirdiler. Kırlangıç yuvasındaki kadın sabahları gözükürdü. Islak saman rengi saçları vardı. Tarar durmadan, yorulmadan saatlerce tarardı. Kırlangıç yuvasına kadın sığar mı demeyin. İnsan aklına sığan şeyleri bir yol hayal buyurun. Kırlangıç yuvasına bir kadın sokmuşuz, saçlarını, ıslak saman rengi saçlarını tarar dururmuş. Ne zararı var size? Varsın, bir de öylesi bulunsun. Hiç değilse bir Abası Yanık'ın yazısında. Bıktım doğrusu artık. Oturup insanoğlunun çektiğini, çekmediğini anlatmaktan. Bıkmaktan geçtim, anlatamadım. Yazdım, beceremedim. Kendi kendimi ne aynada, ne düşte, ne hayalde, ne de fotoğrafta göremedim de tuttum, sarı saçları vardı dedim. Gözleri yaradana yan bakardı dedim. Akşamları 2 kadeh içerdi dedim. Şuna güler, şuna üzülürdü dedim. Ona çok haksızlık ettiler dedim. Zengine sövdüm, fakirine enayi gibi acıdım. Neredeyse dünyaya nizamat vermeye kalkacaktım. Kırlangıç yuvasında bir kadın gördüm. Akşam oldu muydu, kırlangıç bir köşede, o bir köşede birbirlerine bakar dururlardı. Karanlıkta bir halt da göremezlerdi ya. Kırlangıç yuvasında gece zifiridir. Yalnız bir koku, cambazı cambaza yaklaştıran bir çamur kokusu vardı. Kırlangıç yuvasında birleşmek kadar güzel şey her yerde birleşmektir. Ama kırlangıç yuvasında birleşmenin bir başkalığı da yok değildi. Kırlangıç o gece için gündüzden bir ateş böceğini getirdi. Kubbeye o tutkal gibi tükürüğüyle ateş böceğini yapıştırırdı. Yuva bütün gece uzak bir yıldırım ışığı içinde ateş böceğinin ateşi serinliğindeydi. Gündüzden her günkü kolalı gömleğiyle fırağını ütülemiş giymiş olurdu. Kırlangıç yuvasındaki kadın onun kumaşlara doğru seyirtişine hayran kalırdı bütün gün. Hep yerden yerden giderdi o günün şerefine. Havada bir güneşsiz olurdu öyle günler. Fırağı ile kolalı gömleği parlamazdı kırlangıcın ama akla kara renk, renklerin anası halinde onun üstünde bütün o puslu güne ve soluk renklerine meydan okurdu. Kırlangıç yuvasındaki kadın geceyi beklerdi. öyle günler bir sıkıntılı olurdu. Saçını taramazdı. Tarayayım dese terlerdi. Kahvenin dışında rüzgar koşardı. Sonra tam kırlangıç yuvasını tuz buz edecek hale geldi miydi, sinirden kadın bir yağmur boşanırdı gökten. Kırlangıç yağmurun altında hala sinek peşinde olurdu. Yuvadan uzaklaşmışsa bir yerlere sığınmazdı ki. Severdi yağmuru. Sırılsıklam dönerdi yuvaya. Bir köşeye siner, kabarır, uyur gibi yapar, yağmurun dindiğini hisseder etmez fırlardı ateş böceği bulmaya kırlara. Kırlangıcın yuvası cami gibi kubbeli. Ateş böceğinin ışığı soğuk, buz gibi bir ışık. Maviye çalar, kırmızıya çalar, sarıya çalar, çalar oğlu çalar. Kırlangıcın yuvasındaki kadını böylece anlattığıma bakıp da sakın aklınıza kırlangıcın eşinden söz açtığım gelmesin. Kırlangıç yuvasındaki kadın kuş değildir, incin değildir, beni Adem'dir. Olur mu öyle şey? Olsun, olmasın. Oturup dedikodular, olmamış şeyler, olup da kimsenin takmadığı hikayeler, düzeltemeyeceğim işler, daha doğrusu ne aynada ne fotoğrafta kendi kendimi göremediğim halde başkalarını değil anlamak, görürmüşüm gibi onlara dair sözler söylemek içim çekmiyor bugün. İstersem kırlangıç yuvasına bir kadın oturtur, saçlarını taratırım. İstersem kırlangıç yuvasına ateş böceğinden bir avize takarım. İstersem kırlangıçla yuvasındaki kadına sanki günahmış gibi günah işletirim bu ışığın altında. Derim ki bir kırlangıç bütün bir yaz ayı boyunca tam 2 milyara yakın kumuş, tatarcık, sinek avlar. Ne dersem derim, kimsecikler karışmaz. Birçokları sevinirler de İnsanoğlunun insanoğluna yaptıklarını görüp de anlatmadığıma. Ne yapayım? Benim zanaatım da bu. Yazı yazmak. Yazı yazıp ekmek yemek. Yazmak demek aklıma ne gelirse kağıda geçirmek değil elbet. Ama ben aklıma ne eserse yazan cinsindenim. Ne yapayım? Bu zanaat de pek geçmiyor, doyurmuyor. Ama bir defa tutulmuşuz. Kızıyoruz. Birbirimize giriyoruz. Yine de insanoğlundan söz açmaya uğraşıyoruz. Onu eğlendirmek ister kimimiz, kimimiz güldürmek. Kimimiz becerir, kimimiz beceremeyiz. Zanaatimizi ötekilerden üstün görürüz. Bugünlerde ne kadar yazı okudumsa hepsinde bir dedikoduculuk, bir anlayışsızlık, bir göremeyiş, bir özenti havası vardı. Biz de öteki zanaat ehli gibi birbirimizi görerekten aşka geliriz. Canım sıkıldı. Bir yazıma 25 papel verileceği müjdelendi. Eve geldim, odama kapandım. Yazı yazmanın mümkünü yok. Kağıdın başına istemeyerek kendiliğinden kırlangıç yuvasındaki kadın ismini koymuşum. Akşam olmuştu. Evden çıktım. Kahvedeki yerimi almıştım. Kahveci hanım abla çayımı getirmişti. Kimse bana bakmıyordu. Millet kağıt oyununa dalmıştı. Gözlerimi tavana yakın kırlangıç yuvasına doğru zaman zaman kaldırıp bakıyordum. Acaba sahiden kırlangıç yuvasında bir kadın var mıdır diye. O günde bir yağmur yağmıştı, ortalığı sel götürmüştü ya, o gün işte. Hani biraz daha gayret, kırlangıç yuvasının deliğinden o kadın başını çıkarıverecek. Hayır, bir şeycikler olmadı. Kırlangıç yuvasının ağzı kapkaranlıktı. Yuvanın deliği bile gözükmüyordu. Birdenbire kahveci abla gözlerimi kırlangıç yuvasında yakalayıverdi. Kırlangıca mı bakıyorsun dedi. Hayır, yuvadaki kadına deyivermek üzereyken 2 senedir gelmiyor dedi. Ya dedim, bir çay daha yapayım mı size? Yap abla. Düşündüm, 2 senedir emekli Zeynel Efendi de gelmiyor. Biletçi Celal de, Hasan Efendi de gözükmedi. Balıkçı Apostol da pencerenin bir kenarında ağ örmüyor 2 senedir. Tevekkeli 2 senedir bu kahvede çayın eski tadı yok. Dondurmacının çırağı. Köyde insan olarak bir kusursuz ben yoktum ama onlar benim, ben onların kusurlarımızı göre göre, ezberleye ezberleye, birbirimizden öylesine soğumuş, öylesine iğrenmiştik ki köy insanlarıyla her lakırdı alışverişimizde biraz daha kanımız tepemize fırlayarak sonunda hemen hemen kanlı bıçaklı olmuştuk. Artık birbirimize karşılıklı öyle kusurlar kondurmuştuk ki kusursuzluklar, hatta ufak tefek meziyetler bile bir nevi yapmacık tevazu, bir nevi gösteriş haline gelmişti. Hani ben kendi hesabıma bütün bütüne kayıtsız kalmayı tercih ederdim ama buna bu ara mevsim uygun değildi. Lakayt bir hal takınabilmek için bereket yaz geliverdi. Oh, kimselere selam vermiyordum. Senede 4 kelime konuşmadığım adama nezaketen gülmeye bile mecbur değilim. Görmemezliğe geliyorum, başımı çeviriyorum. Ama insanlar tuhaf. Kendilerini sevmeyen, önem vermeyene daha bir büsbütün tutuluyor, kendisini küçük görür gibi olana, hakikatte onları küçük görmekten çok uzak bir histi bu, musallat oluyordu. O zaman ilgiyi büsbütün kesmek, daha doğrusu bir çeşit tersine ilgi hali olan küsmek faslı geliyor. Bunun için de uzun uzun düşünmeye, bir plan kurmaya hacet kalmadan tam kavgaya kadar gitmeyen büyükçe bir ağız dalaşı ile meseleyi çözüveriyor. Selamı sabahı kesiyoruz. Aman ne rahatlık, ne derin, ne sevimli, ne pişmanlıksız bir rahatlık bu. İçinde hiçbir pişmanlık duymadan birisiyle ilgiyi kesmek. O ilginin her günkü külfetlerinden kurtulmak. Bu hissi, bu rahatlığı yalnız kendimde duyduğumu sanır, az buçuk üzülürdüm. Dondurmacının iki çırağı vardı. İkisi de ateş gibi çocuklardı. Onlardan bir tanesiyle işte herkesle kavga ettiğim zaman ahbap oldum. Bu güç bir ahbaplıktı. Onlar benden çok bu ahbaplığı olur şey alelade buluyorlardı. Doğrusu da buydu. Bundan daha olur şey ne olabilirdi? Ama onların tecrübesizliğinden bunu böyle bulduklarını ben iyi biliyorum. Bu ahbaplığın devamı için fazla ilerlememesi, frenlenmesi, kurnazca devamı lazım geliyor. Niçin öyle lazım geliyor? Sorusunu açıklamak bile bir nevi kendi kendimi müdafaa olacağını kestiriyorum. Kendi kendimizi korumak için yapacağımız her çalışma, düşman elindeki hazır ve tecrübe edilmiş silahlara karşı saf bir oyuncaktan başka bir şey olmaz. Bir küçük devlet düşünün ki, kendini korumak için kurşundan değil sevgiden, toptan değil kardeşlikten, makinalıdan değil müsamahadan, V2'den değil dostluktan, hidrojenden değil, Mayıs akşamlarından, zırhlıdan, denizaltıdan değil, kayıktan ve balıktan, harpten değil, bayramdan silahlarla mücehhez olsun. Toplu tüfekli, denizaltılı, uçaklı bir başka devlete, buyur bakalım, sıkıysan saldır bana, diyor. İşte ben de öyleyim, diyeceğim ama doğrusu benim bu kadar tesirsiz, tecrübe edilmemiş iyi silahlarım bile yok. Benzetiyorum, teşbihte hata olmaz. Çocuklarla balığa çıkmak istiyorum. Dondurmacının iki çırağı ile akşamüstü dondurma yerken konuştuğum zaman deli divane oluyorum. Yalnız dondurmanın nasıl yapıldığını öğrenmek için onlarla konuştuğumu, ahbaplığımın yalnız bunun için olduğunu, bu kadar saf bir niyetten hareket ettiğimi söyleyecek değilim. Bu bapta hiçbir şey söyleyecek değilim. Yalnız şunu, onlara konuşmaktan haz duyduğumu söyleyeceğim. Söylemesini de sevmem. Yazacağım. Dondurmanın nasıl yapıldığını da merak etmiyor değilim. Yarı yarıya onların yaşayışlarını merak ettiğimi, 17 saat çalıştıktan sonra bu iki çocuğun 5 saatlik bir uykudan terü taze, kaygısız nasıl kalktıklarını, tekrardan dondurma kutusunu saatlerce durmadan nasıl çevirdiklerini, bir zeytinyağlı üstüne yoğurt bile dökülmemiş bakla yedikten sonra kurşun gibi ağır dondurma kutularını zengin ve insafsız dondurmacının evinden dükkana hangi esrarengiz kuvvetle taşıdıklarını merak edemez miyim? Yarı yarıya gençliklerinden, yarı yarıya hayat cevherlerinden merakla hoşlandığımı ayıp görenlere karşı yapılacak şeyi yapıyorum. Böyleleri bana vız geliyorlar. Zehirli gülüşleriyle yanımdan geçtikleri zaman içim yalnız bir şeyden burkuluyor. O da ya bu çocuklar benimle şimdi konuşurken ki samimiliklerini birdenbire kesiverirlerse. Yarın akşam dondurmamı getirdikten sonra her zaman yaptıkları gibi dükkan tenhalaştığı zaman gelip yanıma karşımdaki sandalyeye oturmazlar, masanın üstündeki birinciden ustaya göstermeden gizlice bir tane almazlarsa. Saat 6'dan 8'e kadar onlarla dostluk ettiğim zaman da olmasa, bu yazlık insan kalabalığının veçhesiz, manasız, gösterişli, zevksiz, dostsuz, riyakar ve sevgisiz hayatına katlanmak epey zor gelecek bana. Küçük dondurmacı dükkanın sahibi sahiden çalışkan adamdı. Ama o çalışmasının bütün mükafatını 5 ay içinde adam akıllı alıyor, 7 ay sırt üstü yatıyordu. Mükemmel yiyor, iyi de içiyordu. ama küçük imrozlu çırakların sabahın saat 5:30'undan gecenin saat 1'ine kadar çalışmalarının onlara ne mükafat sağladığını sizi rakamla değil de başka bir şekilde anlatayım. Çocukların aldığı mükafat her hafta papaz efendinin dükkanı tütsüleyip okuduğu dua karşılığının tam yarısıydı. Çocuklar sabahın 5:30'undan gecenin 1'ine, daha doğrusu ertesi sabahın 1'ine kadar çalışıyorlardı demiştim. Bereket ki öğle üstleri sıcak, küçük köyü 4 tarafından sardığı zaman iş 1-2 saat hafifliyor, masaların üstüne kıvırcık kafalarını esmer ve çilek kokulu kolların arasına alıp uyuyabiliyorlardı. Sonra saat 3'e doğru iş yeniden bütün hızıyla başlıyordu. Bir de 6 ile 8 arasındaki müşterilerin bahşişleri, sessizlikleri, ağır başlılıkları, hovardalıkları çırakların hoşuna giderdi. Sanırım ki bu saatlerde 1-2 lirayı da doğrulturlardı. Bir gün birisi sağ masalara, ertesi gün sol masalara bakardı. Şimdi artık ben de her akşam sağlı sollu yerimi değiştiriyordum. Bir tanesi bana nihayet fazla soğuk davranmaya başlamıştı. Öteki Todori, İmrozlu idi. Rumcasına Rumlar gülerlerdi. Türkçesine ben bayılırdım. Sanki 2000 sene evvel Atina'da bir galip dil öğrenmiş küçük bir çocuk, kafasında bir çilek sepetiyle dolaşır, geçenlerden güzel yüze vurgun bir ak sakallı harmanili çocuğu tutar, bir taraftan çilek yer, bir taraftan der, konuş bakalım o öğrendiğin garip dilden evlat, sana 50 drahmi fazla var. Otur şu çeşmenin aslanına, konuş bakalım. Ne konuşayım? Mesela, ben İmrozluyum de. İmroz güzel midir anlat. Bağlık bahçelik midir? Şarabı güzel mi? Meyhaneleri insanı içmeden kör kütük edercesine maya, şıra, sirke, ekşi, salkım, üzüm çekirdeği kokar mı? Sizin denizde balık çıkar mı balık? Meyhane duvarlarına can verirken ki dülger balığının korkak ve masum rengini boyayan bulunur mu içinizde? Martılarınız bizimkiler gibi midir? Yoksa daha mı ufaktır? Sizin tarafın balıkçıları da martılara denizde boğulmuşların ilk önce gözlerini yedikleri için ifrit olurlar mı? Hiç zeytinliklerde yaz günü öpüştün mü? Doğru söyle. Kız kardeşin de senin kadar güzel mi? Dişleri nasıldır dişleri? Elleri istiridye istiridye mi kokar? Kayıklarınızın başını deniz kızı mı, deniz canavarı mı çizersiniz? Yoksa dünya yüzünde görülmemiş, kafanızın içinde açmış çiçekleri mi işlersiniz? 100 drahmilik altın gördün mü sen? Göstereyim mi? Deden kaç yaşında öldü? Nasıl adamdı? Bu dili nereden, kimden öğrendin? Sana bu dili öğreten adam köle miydi? Kuvvetli miydi çok? Disk mi atardı? Topuz mu? Yoksa çelimsizin biri miydi? Kaç yaşlarında vardı? Sen kaç yaşındaydın o zaman? Yüzüne böyle benim gibi hayran mı bakardı? Ölüm nedir bilir misin sen ölüm? Bilmezsin ha. Küçük büyük insandan gayri, bütün canlılar gibi, sen de mi bilmiyorsun ölümü? Oh ne iyi, bilme bilme, bir gün öğrenirsen bile sakın korkma. Bilene ne zaman olsa gelecektir. Bak ben onu bekliyorum. Bu gençlik sana nasıl güzel güzel geldiyse, ölüm de sana öylece, güzelce gelecektir. Ama bak, durmadan beni konuşturdun. Hani sen konuşacaktın ya? O garip dille anlatacaktın zeytinlikleri, buğday tarlalarını, üzüm posası kokan köy yollarını, şarap fıçılarını. Nasıl, çok mu fakirsiniz? Hiçbir şey bol çıkmaz mı? Bağlarınız bozuldu mu? Bakımsız mı? Zeytinler çok mu ihtiyarladı? Vay anasını! Bol şarabınız yok ha? Öyle güzel giyinmezsiniz demek. Kırmızı kırmızı, pembe pembe giymezler mi köy kızları? Eflatun kuşak sarmaz mı ihtiyarlarınız? Çabuk mu ölür giderler? Niye? Balık az çıkar demek. Ağlarına örecek pamuk bulamıyorsunuz sen. Çoğunuz böyle kalkıp buralara geliyorsunuz demek. Burada doyuyor musunuz bari? Köyde daha çok çalışır, daha az mı yersiniz? Allah Allah! 50 drahmiye bu kadar mı konuşursun? Peki, ne yapalım, öyle olsun. Demek o garip garip söylediklerin manası bu ha? Tuhaf şey, vereyim 50 drahmi daha, konuş be! Usta mı darılır, sonra yine gelirsin değil mi? İşte ben ondan 50 ile 100 drahmi arasında alınan dostlukla bir fıkara İmroz akşamına dalar giderim. Yanık yüzündeki canlı gözleri bahşişi ve cigarayı aldıktan sonra kaçar giderler. Yakın bir masaya kurulmuş beyle hanıma, oriste derlerdi. Sonra Dio limonata diye haykırır, işi görür yine gelirdi. Benim masam duvar dibinde, ustanın göremeyeceği bir yerde olduğu için rahatça otururdu. Cigarasını avucunda içerken gülerek yüzüme bakardı. Bir gün öteki çırak ona beni göstermeden ama benim için söylendiğini çaktığım bir şeyler fısıldadı. Güler yüzü biraz bozulur gibi oldu. Bana beni görmeden birkaç saniye baktı. Sonra arkadaşına hiçbir şey söylemeden, zararı yok bana ne der gibi oldukça rahat bir işaret yaptı. 5-10 dakika yanıma gelmedi. Yaptığı işaretin rahat manasını neredeyse kötüye yoracaktım ki birdenbire işini bırakıp gelip yanıma oturdu. Canı sıkılmış gibiydi. İmrozdan açmadım. Bugün iş nasıldı diye de sormadım. Yüzüne sakin, telaşsız, üzüntüsüz bir şey anlamamış gibi bakmayı uygun buldum. Ama o canının sıkıldığını pek belli ediyordu. O zaman dayanamadım, sordum. Ne o Todori dedim, canın sıkkın. Canım sıkkın ne demek olduğunu bilmiyordu. Anlamadığı zamanki çirkin köylü yüzüyle baktı. Kızmışsın galiba dedim. Yarın izin gün, kızdım ya dedi. 15 gün bir, usta bırakmaz, iş var çok. Aldırma, sen de yarından sonra gidersin. Ama köyden adam var görecek. Bir zaman sustuk. Sonra, o çırak ne dedi sana? Yüzü birdenbire değişiverdi. Zeki, yalancı, çapkın bir ışık dolduruyordu kaşını gözünü. Yok bir şey Vire, aldırmam ben her lakırdı. Söylesin, kızma da bana. Yok Viren için, den biraz iyi. Ben ferahladım. O akşam hemen hiç çalışmadı. İşleri hep ötekine bıraktı. Hep yanımda oturdu. Her akşam bu vakit gelen hanımla beye bile gitmedi. Gitsene Todori dedim. Bahşiş vermezler, gitmem dedi. 4 gün somurttu. 6 ile 8 arası yanımda oturdu. Çalışmadı. Usta gördüğü zaman bile toparlanmıyordu. 5. gün yine eski halini bulmuştu. Zehir gibi çalışmaya başladı. Böylece 15 gün daha geçti. Bir gün bana, yarın var izin dedi. Gideceğim var bir kahve, Galata. Var bizim köylü. Bakalım köyden ne haber? Ertesi akşam saat 6 ile 8 arası dondurmacıya gitmedim. İlk defa olarak. Gece yarısı dükkanın önünden geçiyordum. Baktım, benim her zamanki oturduğum masada mahzun ve güzel oturmuş düşünüyordu. Benim bile yüzüme bakmadı. 1-2 gün yanıma da uğramadı. Ateş gibi çalışmakta devam etti. Ama ancak 4 gün dayanabildi. 4. gün nihayet ustadan izin aldı da gitti sandım. Dükkanda yoktu. Öteki çocuğa sordum. Usta izin vermeden çıktı gitti dedi. İstanbul'da bir hafta onu aradım. Bulduğum zaman ceketini bile satmıştı. Serseri geziyordu. Paranı verdi mi usta Todori dedim. 22 gün kesti dedi. İş buldun mu? Aramam iş, köy gidecek dedi. Onu ertesi günü vapura bindirdim, gitti. Bir daha da gelmedi. Hikaye yazanlar, Raviyani Ahbar, 2000 sene evvel Atina'da, güneşli Temmuz günlerinde Atina mermerler, heykeller, mabetler içinde pırıl pırıl parlarken Ege adalarından gelmiş 50 drahmi karşılığı garip bir dil konuşan, sonra eski 2000 senelik bir köylü Yunancası ile söylediklerini açıklayan bir güzel çocuk, çeşmelerin aslanına, heykellerin gölgesine çöker, 2000 sene sonranın dondurmacı çıraklığı maceralarını anlatırmış diye rivayet ederler. Thank you.